Şimdilik Saint-Chapelle Kilisesi veznedarının kasvetli evinin küçük kapısını saçağı altına barınarak o gece nerede yatabileceğini bir süre düşündü. Paris'in bütün kaldırımları emrinde olduğuna göre geçen hafta Saint-Thier sokağında bir ayan üyesinin kapısı önünde bir binek taşı gördüğünü ve gerektiğinde bunun bir dilenciye ya da bir ozana mükemmel bir yastık vazifesi görebileceğini aklından geçirdiğini anımsadı. Bu güzel düşünceyi aklına getirdiği için Tanrı'ya şükretti. Ne var ki bugün de hala 9 katlı evleriyle ayakta duran bütün o eski sokakların Bagyegi, Veyle-Draperi, Savteri, Juveri vesaire sokaklarının kıvrılıp uzandığı sitenin o eğri büğrü dolan baçlarına dalmak amacıyla Adliye Sarayı alanından geçmeye hazırlanıyordu ki şiddetli bağırışmalar, meşalelerin görkemli aydınlığı ve kendisinin Grunen'in mızıka takımıyla Adliye Sarayı'ndan çıkan ve yolunu keserek üzerine doğru yürüyen çılgınlar kafilesini gördü. Bu görünüm Ozan'ın gururunda açılan yaraları kanattı. Kaçtı. Bu tiyatro başarısızlığın acılığı, üzüntüsü içinde o günün şenliğini kendisine anımsatan her şey onu kızdırıyor ve yarasını kanatıyordu. San Michel Köprüsü'ne sapmak istedi. Orada da çocuklar ateşli mızraklar ve havai fişeklerle şurada burada koşuşuyorlardı. Gringo, "Havai fişeklerin canı cehenneme," dedi ve ardından da Ponto Change'a doğru yöneldi. Köprünün başındaki evlere kralı, veliahtı ve Prenses Margarita de Flandra'yı simgeleyen üç bayrakla Avusturya dükünü, Bourbon kardinalini, de Beaujeu'yu, Jeanne de France'ı ve nikah dışı doğumlu de Bourbon'la daha başka bilmem kimleri temsil eden 6 küçük bayrak asılmıştı. Hepsini de meşaleler aydınlatıyordu. Halk kalabalığı bütün bunları büyük bir hayranlıkla seyrediyordu. Gringo ciğerlerini paralayan bir iç çekmeyle ''Ressam Jean Farbul'a ne mutlu'' dedi ve bayraklarla bayrakçılara sırtını döndü. Önünde bir sokak uzanıyordu. Gringo onu öylesine karanlık ve öylesine ıssız buldu ki orada şenliğin bütün parıltısından olduğu gibi gürültüsünden de kurtulabileceğini umdu. Hemen o sokağa daldı. Birkaç dakika sonra ayağı bir şeye takıldı. Sendeledi ve düştü. Adliye katiplerinin o günün onuruna bir parlamento başkanının kapısına sabahleyin bıraktıkları kurdelelerle süslü yeşil ağaçtı bu. Gringo bu yeni rastlantıya sabırla kahramanca katlandı. Doğrulup ayağa kalktı. Suyun kıyısına kadar gitti. Sorgu yargıcının dairesiyle ağır ceza mahkemesini arkasında bırakıp da çamurun ayak bileklerine kadar çıktığı bu kaldırım taşı döşenmemiş rıhtımda kral bahçelerinin büyük duvarı boyunca yürüdükten sonra sitenin batı ucuna geldi ve oradan daha sonraları tunç at yontusuyla Pont-Neuf'ün altında yitip giden Passeur-Vacha adacığını seyretti. Karanlıkta o küçük ada ona aradaki daracık beyazımsı ırmağın ötesinde kapkara bir kütle gibi görünüyordu. Hafif bir ışığın parıltısında sığırları karşı yakaya geçiren salcının gece barındığı arı kovanı biçimindeki kulübe seçiliyordu. Gringo, ne mutlu sana, ırmağın sığır salcısı, diye düşündü. Ne zafer düşleri peşindesin, ne de düğün övgüsü yazıyorsun. Evlenen krallar ve Burgonya düşesleri umrunda mı senin? Senin tanıdığın bütün papatyalar, Nisan ayında çayırında yetişen ve ineklerin geveledikleri papatyalardır. Bense yuhalanan bir şairim. Soğuktan titriyorum. 12 metelik borcum var. Pabucumun altı öylesine saydam ki senin el fenerine cam diye takılabilir. Sana teşekkür ederim sığır salcısı. Kulübeden gözlerimi dinlendiriyor ve bana Paris'i unutturuyor. Bu hemen hemen şairane esriklikten birdenbire o mutlu kulübeden çıkan çifte Saint-Jean kestane fişeği atışıyla uyandı. Bunu o günün eğlencesine katılan sığır salcısı fırlatmıştı. Bu fişek Gringo'nun tüylerini diken diken etti. ''Lanet olasıca şenlik!'' diye haykırdı. ''Her yerde peşimden mi geleceksin? Ah ulu tanrım! Daha sığır salcısına kadar mı?'' Sonra ayaklarının dibindeki Seine ırmağının sularına baktı ve içinde korkunç bir istek uyandı. ''Ah!'' dedi. ''Su bu kadar soğuk olmasaydı ne de gönül rahatlığıyla kendimi boğardım.'' Bunun üzerine umutsuzca bir karar verdi. Madem ki çılgınların papasından Jeon Forbun'un bayraklarından kurdeleli, süslü püslü ağaçlardan, kestane fişeklerinden ve alevli mızraklardan kurtulamıyordu. O halde cesaretle şenliğin ta ortasına dalmaya ve griv alanına gitmeye karar verdi. Hiç olmazsa diye düşündü. Orada belki biraz ısınabileceğim bir neşe kıvılcımı bulurum. Belki de kentin genel büfesine yerleştirilen şekerden yapılmış, o üç krallık armasından arta kalan birkaç kırıntıyla karnımı doyurabilirim. Griv alanı. O zamanki griv alanından bugün pek belli belirsiz bir iz kalmıştır. Bu da alanın kuzey köşesini kaplayan sevimli kuledir. Daha şimdiden bu küçük kule oymalarının keskin köşelerini kalınlaştıran iğrenç badanaların altına gömüldü. Kim bilir, belki de pek yakın bir zamanda Paris'in bütün eski yapılarını büyük bir hızla kemirip yok eden o yeni evler dalgasıyla boğularak yok olmaya o da mahkumdur. Bizim gibi 15. Louis döneminden kalma, iki harap evin arasında boğulan o zavallı kuleye acıyan ve sevgi dolu bir gözle bakmadan griv alanından kesinlikle geçemeyen kimseler, eskiden onun da bir parçasını oluşturduğu yapıların tümünü zihinlerinde rahatça yeniden canlandırabilirler. Ve böylece de 15. yüzyılın eski gotik alanını eksiksiz olarak görebilirler. Alan bugün olduğu gibi o zaman da bir yandan rıhtımla, öbür yandan da yüksek, daracık ve karanlık evler dizisiyle çevrili bir yamuk dikdörtgendi. Gündüz bu binaların çeşitliliği hayranlıkla seyredilebilirdi. Hepsi de taştan ya da tahtadan oymalı bu binalar orta çağın 15. yüzyıldan 11. yüzyıla inerek değişik ev mimarisinin eksiksiz örnekleriydi. Sivri tepeli gotik biçiminde pencereleri tahtından indirmeye başlayan geniş pencerelerden, yerlerini sivri tepeli pencerelerin aldığı Roman mimarisinin dolgun kemerlerine kadar hepsinden vardı. Alanın Seine Irmağı üzerinde Tenier Sokağı yönünde köşesini oluşturan şu eski Tohrolon konağının birinci katında bu kemerlere hala rastlanıyordu. Gece bu binalar kütlesinden yalnızca alanın çevresine sivri köşeler zincirlerini seren kara kara dişler seçiliyordu. Çünkü o dönemin kentleriyle çağımız kentleri arasındaki başlıca ayrımlardan biri de şudur. Bugün alanlara, sokaklara evlerin ön yüzleri bakar. Oysa eski çağlarda sokağa üçgen biçimindeki çatı tepeleri bakıyordu. 200 yıldan beri evler ters döndü. Alanın doğu yönünün tam ortasında yan yana sıralanmış üç evden oluşan ağır, karma mimaride melez bir yapı yükseliyordu. Tarihini, amacını, mimarisini açıklayan üç ad vermişlerdi ona. Veliaht dairesi derlerdi çünkü 5. Charles veliahtlığı sırasında bu evde oturmuştu. Ticaret odası derlerdi çünkü belediye konağı olarak kullanılıyordu. Üç katına destek olan bir dizi kalın sütun yüzünden de sütunlu ev derlerdi. Kent orada Paris gibi kent denmeye layık bir yere gerekli olan her şeyi buluyordu. Tanrı'ya dua etmek için bir küçük kilise, davalara bakmak ve gerektiği zaman kralın adamlarını püskürtmek için bir mahkeme, çatılarda da silah dolu bir silahhane. Çünkü Parisliler her durumda City'nin çıkarları için sadece dua etmenin, dava açmanın yetmediğini çok iyi biliyorlardı. Onun için de belediye konağının tavan arasında her zaman yedek olarak paslı birkaç arkebüs tüfeği bulunduruyorlardı. Daha o zamandan griv alanının uğursuz bir görünüşü vardı. Uyandırdığı iğrenç düşünce ve sütunlu evin yerini alan Domenico Bostor'un şu kasvetli, karanlık belediye konağı alanın o korkunç görünüşünü bugün de hala olduğu gibi korur. Yolun ortasına yan yana dikilen daimi bir daracıyla bir teşhir direğinin, o dönemde dendiği gibi bir adaletle bir merdivenin, onca sağlıklı ve yaşam dolu yaratığın can çekiştiği bu uğursuz alandan gözleri çevirmeye pek çok katkıda bulunduğunu da söylemek gerekir. 50 yıl sonra burada şu Sanvalie nöbeti denilen, bütün sayrılıkların en berbatı, en korkuncu olan, çünkü Tanrı'dan değil insandan geliyordu, o daracı dehşeti sayrılığı doğacaktı. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim ki, 300 yıl önce demir tekerlekleriyle, taştan idam sehpalarıyla, yere çakılı bütün o sürekli işkence aletleriyle griv alanını, alleleri, dofin alanını, Coa du Tarha'yı, Maş o Purseu'yu, şu iğrenç Monfukon'u, Sejan kapısını, Plaso Şat'ı, San Dönü kapısını, Şompu'yu, Bode kapısını, Saint-Jacques kapısını saran idam cezasının bütün koskoca Paris'imizde sadece Grive alanının onursuz bir köşesinde kaldığını düşünmek avundurucudur. Üstelik o dönemlerde idam cezası verme yetkisi bulunan sayısız aşamada belediye başkanları, piskoposlar, rahipler, ruhban meclisi üyeleri vardı. Ayrıca Seine-Urmand'da tüzel boğulmaları saymıyoruz. Ölüm cezasının bugün silahlarının bütün parçalarını, işkence tantanasını, düşsel ve keyfi cezalandırmasını, Grand Châtelet hapishanesinde 5 yılda bir meşin şiltesini yenilediği işkence odasını birbiri ardından peş peşe yitirdikten sonra yasalarımızdan ve kentlerimizden adeta kovulan, yasadan yasaya kovalanan, alandan alana sürülen ölüm cezası, derebeylik toplumunun o köhnemiş yaşlı despot egemeninin yerini şimdi suçüstü yakalanmaktan korkarmışçasına işini bitirdikten sonra hemen aleli acele ortadan kayboluveren kaçak, korkak, ürkek, kaygılı, utangaç, sefil bir giyotinin almış olduğunu düşünmek avundurucudur. Besos para golpes. Darbelere karşı öpücük. Pierre Gringoire, Grive alanına geldiği zaman soğuktan adeta donmuştu. Pohachange'daki gürültücü kalabalıkla Jean Forbu'nun bayraklarından kaçınmak için Ponomönye'ye sapmıştı. Ne var ki geçerken de piskoposun bütün değirmenlerinin çarkı onu ıslatmıştı. Giysileri tepeden tırnağa sırsıklam olmuştu. Üstelik de yapıtının uğradığı başarısızlık kendisini soğuktan daha çok etkiliyormuş gibi geliyordu ona. Bu nedenle alanın ortasında görkemli bir biçimde yanan şenlik ateşine yaklaşmakta acele ediyordu. Ne var ki ateşin çevresini büyük bir kalabalık kuşatmıştı. ''Lanet olası Parisliler!'' diye kendi kendine söylendi. Çünkü Gringoire gerçek dramatik bir şair olduğundan sık sık böyle kendi kendine konuşurdu. İşte şimdi de ateşi benden gizliyorlar. Oysa sıcacık bir ocak başına öylesine gereksinim duyuyorum ki. Ayakkabılarım su çekiyor. Bir de bütün o uğursuz değirmenler üzerime gözyaşlarını döktüler. Değirmenleriyle birlikte o kahrolasıca Paris piskoposunu şeytan çarpar umarım. Bir piskoposun bir değirmene ne yapabileceğini bilmek isterdim doğrusu. Piskoposluktan vazgeçip de değirmenci mi olmayı tasarlıyor nedir? Bunun için sadece benim lanetim, bedduam gerekiyorsa onun hem kilisesine hem de değirmenlerine lanet olsun. Şu boş gezenin boş kalfası aylaklara bakın kuzum Tanrı aşkına. Yerlerinden bile kımıldamıyorlar. Sorarım size orada ne işleri var onların? Haspalar ısınıyorlar. Sevsinler. Ne de güzel bir eğlence doğrusu ya. Kocaman bir çalı çırpı demetinin yanışını seyrediyorlar. Güzel bir görünümleme lazım. Biraz daha dikkatle inceleyince, halkının kralın ateşinde ısınmak için gereğinden çok daha büyük olduğunun ayırdına vardı. Bu seyirci kalabalığının sadece yanan çalı çırpı demetlerinin güzelliği için oraya üşüşmediğini anladı. Halkla ateş arasında serbest kalan geniş bir alanda bir genç kız dans ediyordu. Bu genç kız insan mıydı, peri miydi, yoksa melek miydi? Kuşkucu bir filozof, alaycı bir ozan olmasına karşın, Gringoire bu konuda ilk anda hemen kesin bir karar veremedi. Bu göz kamaştırıcı düşlem öylesine büyüleyiciydi ki. Genç kız uzun boylu değildi ama öyle görünüyordu. Çünkü dal gibi incecik bedeni öylesine cüretle atılıyordu ki. Esmerdi ama gün ışığında derisinin Endülüslü Romalı kadınlarınki gibi güzel parlak bir ışıltısı olduğu tahmin edilebilirdi. Narin ayacığı da Endülüslüydü. Çünkü zarif ayakkabıları içinde hem sımsıkı sarılmıştı hem de rahattı. Ayaklarının altına gelişi güzel atılan eski bir İran halısının üzerinde dans ediyor, dönüyor, kasırga gibi uçuyordu. Her dönüşünde ışık saçan yüzü önünüzden geçerken iri kara gözleri size şimşekler fırlatıyordu. Genç kızın çevresindeki bütün bakışlar durağan, bütün ağızlar açıktı. Gerçekten de saf, tertemiz ve tombul kollarının başı üzerinde kaldırdığı kurdelelerle süslü tefinin vızıltılı sesiyle bir yaban arısı gibi ince, narin, canlı, kırışıksız altın sarısı bluzu, kabarık alacalı bulacalı etekliğiyle, çıplak omuzları, zaman zaman etekliğinin arasından görünüveren biçimli incecik bacakları, kapkara saçları, alev gibi gözleriyle böyle dans ederken doğaüstü bir yaratıktı. Gringoire içinden, "Gerçekte bu bir ateş perisi," diye geçirdi. "Bir dağ perisi, orman perisi, su perisi, bir tanrıça. Menaken Dağı'nın başı rahibesi." Tam o sırada ateş perisi Semender'in saç örgülerinden bir tanesi çözüldü ve orada bağlı olan sarı bakırdan madeni bir para yere yuvarlandı. "Yo hayır," dedi Gringoire. "Bir çingene bu." Bütün düşlemler yitip gitmişti. Genç kız yeniden dans etmeye başladı. Yerden iki tane kılıç aldı. Ucunu alnına dayadı. Kendisi bir yöne dönerken onları öbür yönde döndürdü. Bu gerçekten de düpedüz çingeneydi. Ama her ne kadar Gringoire'nin sihri bozulduysa da bu tablonun bütünü hiç de çekici etkiden ve büyüden yoksun değildi. Şenlik ateşi onu çiğ, kırmızı bir ışıkla aydınlatıyordu. Bu ışık çepeçevre öbeklenmiş halkın yüzünde, genç kızın esmer alnında parlak, canlı ışıltılarla titriyordu. Alanın öbür ucunda da bir anda sütunlu evin köhne, kapkara, yaşlı, kumburuşuk ön yüzüne, öbür yanda da idam sehpasının taştan kollarına, genç kızın ve halkın titrek gölgelerine karışan soluk bir yansıma düşüyordu. Bu ışığın kızıla boyadığı binlerce yüz içinde özellikle bir tanesi dansözün seyrine kendini öbürlerinden daha çok kaptırmışa benziyordu. Sert, haşin, dingin ve kaygılı bir erkek yüzüydü bu. Sırtındaki giysisi, çevresindekilerin arasında sıkışıp kaldığı için görünmeyen bu adam 35 yaşından yukarı göstermiyordu. Bununla birlikte saçları dökülmüştü. Sadece şakaklarında birkaç tutam seyrek ve daha şimdiden ağarmış saç vardı. Geniş ve yüksek alnında derin kırışıklar başlıyordu. İçeri çökük gözlerinde ise olağanüstü bir gençlik, ateşli, coşkulu bir yaşam, derin bir tutku parlıyordu. Bakışları hep çingene kızının üzerindeydi ve 16 yaşındaki bu çılgın genç kız, herkesi hoşnut ederek dans eder ve adeta uçarken adamın düşünceleri gitgide daha kaygılı, daha karanlık bir hal alıyordu. Zaman zaman bir iç çekme ve bir gülümseme dudaklarında rastlaşıyordu. Ama gülümseme iç çekmeden çok daha acıklı, çok daha yürek paralayıcıydı. Soluk soluğa kalan genç kız en sonunda durdu. Halk da onu büyük bir sevgi ve coşkuyla alkışladı. Çingene kızı, "Cali," dedi. Bunun üzerine Gringoire o ana kadar hanımının dans etmesini seyrederek halının bir ucunda yumulup oturan beyaz, çevik, uyanık, boynuzları parıl parıl yaldızlı, ayakları yaldızlı, tasması yaldızlı, güzel, küçük, şipşirin bir keçinin geldiğini gördü. Şair onu daha önce hiç görmemişti. "Jali," dedi oyuncu kız, "şimdi sıra sende." Genç kız yere oturarak zarif bir devinimle zilli tefini keçiye uzattı. "Cali," dedi. "Yılın hangi ayındayız?" Keçi ön ayağını kaldırdı. Tefe bir kere vurdu. Gerçekten de birinci ayda bulunuyorlardı. Çevredeki kalabalık alkışladı. Genç kız tefini başka bir yana çevirerek, "Cali, ayın hangi günündeyiz?" diye sürdürdü. Cali altın gibi yaldızlı palasını kaldırdı ve tefe altı kez vurdu. Çingene kızı gene tefin yeni bir oyunuyla, "Cali, günün hangi saatindeyiz?" diye sordu. Cali yedi kez vurdu. Tam o sırada da sütunlu evin saati yediyi çaldı. Halk hayran olmuştu. Kalabalığın içinden ansızın uğursuz bir ses yükseldi. "Bunun altında bir büyücülük işi var," dedi. Çingene kızından gözlerini ayıramayan çıplak başlı adamın sesiydi bu. Genç kız ürperdi, arkasını döndü. Ne var ki çılgın bir alkış koptu ve o haşin sözleri bastırdı. Bu alkışlar o sözleri kızın zihninden öylesine silip süpürdü ki keçisiyle konuşmayı sürdürdü. "Cali, kentin mızraklı süvariler komutanı Gisa Grand Remy Efendi, Chandler yortusundaki ayin alanında nasıl duruyor?" Cali arka ayaklarının üzerinde dikildi. Meleyerek öyle şirin bir ciddiyetle yürümeye başladı ki orada bulunan bütün seyirci halkası mızraklı süvari komutanının çıkara bağlı dindarlığının öykünmesine kahkahalarla güldü. Artan bu başarıyla iyice yüreklenen genç kız, "Cali," dedi, "kralın kilise vekili Jacques Chaumolle efendi nasıl vaaz veriyor?" Keçi arka ayaklarının üzerinde durdu. Meleyerek ön ayaklarını öyle garip bir şekilde oynatmaya başladı ki kötü Fransızcasıyla bozuk Latincesi bir yana devinimler, ses, davranış, her şey tıpkı tıpkısına Jacques Chaumalet'in kendisiydi. Halk da daha bir şiddetle alkışladı. Tepesi çıplak adamın sesi, ''Kutsal varlıklara saygısızlık, küfür!'' diye sürdürdü. Çingene kızı bir kez daha döndü. ''Aa!'' dedi. ''Gene o kötü adam!'' Sonra da alt dudağını üst dudağından öteye uzatarak, alışık olduğu hemen belli olan küçük bir hareket yaptı. Topuğunun üzerinde fırıldak gibi döndü. Tefinin içine kalabalığın bağışlarını toplamaya başladı. Büyük, küçük, gümüş, bakır, metalikler, mangırlar bir yığın para yağıyordu. Birdenbire genç kız Gringoire'nin önünden geçti. Gringoire öyle düşüncesizce elini cebine götürdü ki belki durdu. Ozan cebinin dibindeki gerçeği, yani boşluğu bulunca ''Hay kör şeytan!'' dedi. Bu arada güzel kız iri gözleriyle bakarak tefini ona uzatmış bekleyerek orada öyle dikilip duruyordu. Gringoire iri terler döküyordu. Hani cebinde Peru'nun bütün serveti olsaydı hiç kuşkusuz ki bir an bile duraksamadan hepsini oyuncu kıza verirdi. Ne var ki Gringoire Peru'ya sahip değildi. Zaten Amerika daha henüz bulunmamıştı. Bereket versin ki hiç beklenmedik bir olay imdadına yetişti. Alanın en karanlık, en kasvetli köşesinden gelen haşin, hırçın bir ses. ''Defolup gidecek misin sen, mısır çekirgesi çingene?'' diye bağırdı. Genç kız ürkerek arkasına döndü. Bu seferki başı saçsız adamın sesi değildi artık. Bu bir kadın sesiydi, yobaz ve kötü bir ses. Çingene kızını korkutan bu haykırış oralarda dolaşıp duran bir yığın çocuğu neşelendirdi. Düzensiz kahkahalarla gülerek bağırıştılar. ''Bu azarlayan Tokrolan konağındaki, o dünyadan elini eteğini çekmiş torbalı rahibe. Akşam yemeğini yemedi mi acaba? Ona şu açık büfeden birkaç artık götürelim bari.'' Bunu diyerek hepsi birden sütunlu eve doğru koşuştular. Bu arada Gringo, oyuncu kızın heyecanından yararlanarak sıvışıp gitmeyi başarmıştı. Çocukların haykırışları kendisinin de yemek yemediğini anımsatmıştı ona. Hemen büfeye koştu. Ne var ki, küçük haylazların bacakları onunkilerden çok daha iyi koşuyordu. Büfeye ulaştığında küçükler masayı çoktan silip süpürmüşlerdi bile. Libresi 5 meteliğe olan o ağza alınmaz berbat çöreklerden bile bir tane kalmamıştı. Kala kala duvarda 1434'te Matthew Bittim tarafından boyanan gül dallarıyla karışık uzun boylu zambak çiçekleri kalmıştı. Bu da pek doyurucu bir yemek değildi. Akşam yemeği yemeden yatmak pek can sıkıcı bir şeydir. Ama yemek yememiş olmak ve üstelik de nerede yatacağını bilememek daha da sevimsiz bir durumdur. Gringoire işte bu durumdaydı. Ne bir lokma ekmeği ne de başını sokacak bir yeri vardı. Dört bir yanını yoksulluğun sardığını görüyordu. Yoksulluğu da pek amansız buluyordu. Gringoire, Jüpiter'in insanları bir insan sevmezlik nöbeti sırasında yarattığı ve bütün bilgi yaşamı boyunca da filozofun yazgısını kendi felsefesinin sıkı yönetimi altında bulundurduğu gerçeğini keşfedeli epey zaman olmuştu. Kendisine gelince ablukanın bu kadar tam olduğunu hiçbir zaman görmemişti. Midesinin kıyametleri kopardığını duyuyordu. Kötü yazgının felsefesini açlıkla ele geçirmesini de pek yakışıksız buluyordu. Bu üzünçlü, acı düşünce onun kafasını gitgide daha çok kurcalamaya başlamıştı ki her ne kadar yumuşaklık dolu olsa da bir garip şarkı onu düşlerinden birdenbire koparıp aldı. Şarkıyı söyleyen çingene kızıydı. Genç kızın sesi de oyunu ve güzelliği gibi Gringoire'yı büyüledi. Bu anlatılamaz ve pek sevimli bir ezgiydi. Saf, tertemiz, ötümlü, sesi iyi yansıtan, hava gibi hafif, kanatlı bir şeydi adeta. Sürekli sevinç açılmaları, gelişmeleri, ezgiler, beklenmedik ses ahenkleri, sonra da keskin ve ıslıklı notalar serpiştirilmiş yalın müzik cümleleri izliyordu. Daha sonra da bir bülbülü şaşkına döndürecek kadar değişik, gene de ahengin var olduğu perde atlamaları, genç şarkıcının göğsü gibi yükselip alçalan oktavların yumuşak dalgaları, genç kızın o güzelim yüzü garip bir oynaklıkla en çılgın esinlerden en lekesiz saygıya kadar şarkının bütün işlevlerini yansıtıyordu. Onu kimi zaman bir deli, kimi zaman bir kraliçe sanırdınız. Genç kızın okuduğu şarkının sözleri Gringoire'nin tanımadığı bir dildendi. Genç kızın kendisinin de bu dili bilmediği belliydi. Çünkü şarkıya verdiği ifade sözcüklerin anlamına hiç mi hiç uymuyordu. Böylece şu dört dize onun ağzından çılgın bir neşeyle dökülüyordu. Çok değerli büyük bir sandık buldular bir sütunun içinde. İçinde de bilinmez sancaklar dehşet veren şekilde. Bir dakika sonra da genç kızın şu dörtlüğe verdiği ahenkle at sırtında Araplar yönetmek yeteneğinden yoksun. Omuz kayışlarında asılı kılıçlarla tam hedefe isabet eden zemberekli oklarla. Rengua gözlerinin yaşardığını hissetti. Bununla birlikte genç kızın şarkısından özellikle neşe yayılıyordu. Kendisi de tıpkı bir kuş gibi sükunetle ve ilgisizlikle şakırmışa benziyordu. Çingene kızının şarkısı Grengoa'nın düşüncelerini bulandırmıştı. Ama tıpkı kuğu kuşunun suyu bulandırması gibiydi bu. Şair onu bir çeşit hayranlıkla her şeyi unutarak dinliyordu. Bir hayli saatten beri acı çekmediği ilk dakikalardı bunlar. Bu an kısa sürdü. Çingene kızının dansını yarıda kesen o aynı kadın sesi şarkısını da yarıda kesti. Alanın hep o aynı karanlık köşesinden. ''Susacak mısın sen cehennemin Ağustos böceği?'' diye bağırdı. Zavallı Ağustos böceği hemen sustu. Grengua kulaklarını tıkadı. ''Ah!'' diye bağırdı. ''Gelip de sazı kıran lanet olasıca kör testere!'' Bu arada öbür seyirciler de onun gibi mırıldanıyorlardı. ''Cehennemin dibine git hınzır torbalı rahibe!'' diyordu pek çoğu. Ve orada bulunanlar tam o sırada geçen çılgınlar papasının alayıyla oyalanmamış olsalardı, görünmeyen o yaşlı ordu bozan çingene kızına karşı olan saldırılarından ötürü pişman olabilirdi. Kafile bir hayli sokaktan, caddeden geçtikten sonra bütün meşaleleriyle, gürültü patırtısıyla birlikte Grave alanına sökün etmişti. Okuyucularımızın adliye sarayından yola çıktığını gördükleri bu alay yol boyunca düzenlenmiş, Paris'te ne kadar serseri, aylak, avare, hırsız varsa hepsini toplamıştı. Böylece Grave alanına geldiğinde hatırı sayılır bir görünüşe bürünmüştü. En önde Mısır yürüyordu. Başta at üstünde atının dizginini, üzengisini tutarak yaya giden kontlarıyla Mısır dükü. Onların ardında sırtlarında, omuzlarında bağırışan küçük çocuklarıyla karma karışık kadın erkek Mısır çingeneleri. Hepsi dük, kont ayak takımı, paçavralar ve hırtı pırtılar içinde. Sonra Argo Krallığı geliyordu. Yani rütbesine ve saygınlığına göre sıralanmış Fransa'nın bütün hırsızları. En önemsizleri en başta geliyordu. Böylece bu garip birlik içindeki derecelerinin çeşitli işaretleriyle, simgeleriyle dörder dörder yürüyorlardı. Pek çoğu kötürüm, bir bölümü kolsuz, öbürleri topal ya da çolak, giysilerinde deniz kabukları dikili dilenciler, ağzına sabun alıp sağralı gibi köpükler saçanlar, hasta öykünmesi yapanlar, serseri çocuklar, miskinler, korkaklar, çelimsiz hastalıklılar, çoluk çocuk yangın felaketine uğradıklarını söyleyerek dilenenler, düzenbazlar, öksüzler, cüzzamlılar. Homeros'u usandıracak bir sayma. Cüzzamlılarla dilenciler topluluğunun ortasında İki büyük köpeğin çektiği küçük bir arabanın içine çömelmiş oturan dilencilerin başı, Argo Kralı pek zorlukla seçiliyordu. Argo Krallığından sonra Galile İmparatorluğu geliyordu. Galile İmparatorluğu'nun hükümdarı Guillaume Rosso, şarap lekeleri içinde kırmızı giysisiyle önünde dövüşen, ateş dansı yapan soytarıları, çevresinde asa taşıyıcıları, suç ortakları ve maliye dairesinin yazmanlarıyla birlikte azametle, kasılarak yürüyordu. En sonda da çiçeklerle, kurdelelerle süslü yeşil ağaçları, siyah cübbeleri, büyücülerin cumartesi toplantılarına yarışır çalgıları, sarı bal mumundan kocaman mumlarıyla eğlence kolları geliyordu. Bu kalabalığın tam ortasında, Çılgınlar Birliği'nin yüksek rütbeli görevlileri, omuzlarında veba salgınında, San Geneviye'nin sırmalı sandukasındakilerden daha çok mumla donatılmış bir sedye taşıyorlardı. Bu sedyenin üzerinde papalık asası, kaftanı ve başlığıyla çılgınların yeni papası, Notre Dame'ın çancısı, Cambur Quasimodo parıl parıl parlıyordu. Bu gülünç alayın her bölümünün ayrı ayrı özel çalgısı vardı. Çingeneler balafolarını ve Afrika dümbeleklerini çalıyorlardı. Müziğe pek yetenekli ve düşkün bir ırkı olmayan Argolular daha henüz kemençede, boruda ve 12. yüzyılın gotik rubabındaydılar. Galile İmparatorluğu onlardan daha ileri değildi. Onların çalgıları arasında sanatın emekleme çağından kalma hala Relami'nin tutsağı tek tük birkaç sefil üç telli kemençe seçiliyordu. Ama o çağın bütün müzik zenginliği, görkemli bir ahenksizliğin içinde asıl çılgınlar papasının çevresinde kendini gösteriyordu. Orada artık üç telli kemençelerin her çeşidi, üstelik de zurnalar, daha başka nefesli sazlar bol bol görülüyordu. Heyhat, okurlarımız anımsayacaklardır. Ozan Grengua'nın orkestrasıydı bu. Adliye sarayından Greiv alanına gelinceye kadar, Quasimodo'nun üzünçlü ve çok çirkin yüzünün eriştiği o kibirli ve pek mutlu sevinç derecesi konusunda okuyucularımıza bir fikir vermek çok zordur. Bu onun bütün ömründe duyduğu ilk gururlanma zevkiydi. O güne kadar durumu yüzünden sadece aşağılanma, hor görülme ve kişiliği nedeniyle iğrenmeyle karşılaşmıştı. Bunun için sağır olmasına karşın gerçek bir papa gibi nefret edildiğini sezinlediği için nefret ettiği bu kalabalığın alkışlarının ve taşkın gösterilerinin zevkini çıkarıyordu. Varsın uyrukları bir yığın çılgın, kötürüm, hırsız, dilenci olsun. Ne umrunda? Gene de bir halktı ya, kendisi de onların sultanıydı ya. Bütün bu alaylı alkışlar, bütün bu gülünç saygı gösterilerini ciddiye alıyordu. Şunu da belirtmemiz gerekir ki, bütün bunlara gene de bir parça halkın gerçek korkusu karışıyordu. Çünkü kambur pek güçlüydü. Çünkü topal son derece çevikti. Çünkü sağır haindi. Gülünçlüğü hafifleten üç nitelik. Hem zaten çılgınların yeni papasının yaşadığı, esinlendirdiği duyguların da hesabını kendi kendine verebileceğine inanmaktan çok uzağız. Bu kusurlu, özürlü bedene yerleşen düşüncenin de kaçınılmaz bir biçimde eksik, özürlü ve sağır bir yanı elbette ki bulunacaktı. Bu nedenle şu anda duyumsadıkları pek bulanık, pek belirsiz ve pek karmakarışıktı. Sadece sevinç görülüyor, gurur, kendini beğenmişlik üstün geliyordu. Bu kasvetli, kaygılı ve bahtsız yüzün çevresinde neşe ve sevinç egemendi. Böylece Quasimodo bu yarı sarhoşluk içinde büyük bir zaferle sütunlu evin önünden geçerken hiç beklenmedik bir anda birdenbire bir adamın halkın arasından atılarak öfkeyle onun elinden çılgınlar papalığının simgesine olan yaldızlı tahtadan asayı kaptığını gören kalabalığın korkusu ve şaşkınlığı pek büyük oldu. Bu adam, bu cüretkar kişi az önce çingene kızının çevresindeki kalabalığa karışarak tehdit ve nefret sözcükleriyle zavallı kızcağızı korkudan donduran başı saçsız kimseydi. Sırtında rahip giysisi vardı. Halkın arasından çıktığı sırada şimdiye kadar onu hiç fark etmeyen Grengua adamı hemen tanıdı. Şaşkınlıktan bir çığlık atarak ''Bakın hele!'' dedi. ''Benim büyücülük, müneccimlik ve simya üstadım, baş diyakoz, Dom Claude Folon'un ta kendisi. Bu sevimsiz körden ne ister kuzum? Kendisini parçalatmak niyetinde galiba.'' Gerçekten de tam o sırada bir dehşet çığlığı duyuldu. O korkunç Quasimodo kendisini sedyeden aşağı atmıştı. Kadınlar da onun baş diyakozu parçaladığını görmemek için gözlerini yana çevirmişlerdi. Quasimodo bir adımda rahibin yanına kadar sıçradı. Ona baktı ve önünde diz çöktü. Rahip onun başındaki tacı kapıp aldı. Asasını kırdı. Madeni pul işlemeli kaftanını yırttı. Quasimodo hala diz çökmüş halde duruyordu. Başını eğdi, ellerini kavuşturdu. Sonra bu iki adam arasında işaretlerden, el hareketlerinden oluşan garip bir söyleşi başladı. Çünkü ne biri ne öbürü konuşuyordu. Rahip ayakta, öfkeli, tehditkar, buyurgandı. Quasimodo yerlere kapanmış, alçak gönüllü, yalvarıcı. Bununla birlikte Quasimodo'nun rahibi baş parmağıyla ezebileceği kesin bir gerçekti. En sonunda baş diyakoz, Quasimodo'nun güçlü omzunu sertçe sarsarak ona ayağa kalkmasını ve peşinden gelmesini işaret etti. Quasimodo ayağa kalktı. Bunun üzerine ilk şaşkınlığı geçen Çılgınlar Birliği böylesine sert bir biçimde tahtından indirilen papasını korumak istedi. Mısırlı çingeneler, Argolular, bütün ötekiler rahibin çevresinde bağırıp çağırmaya başladılar. Quasimodo hemen rahibin önüne geçti. Güçlü yumruklarının kaslarını oynattı. Saldıranlara kızgın bir kaplanın diş gıcırdatmalarıyla baktı. Rahip düşünceli ve kaygılı ciddiyetine yeniden büründü. Quasimodo'ya bir işaret yaptı ve sessizce uzaklaştı. Quasimodo, rahibin yolu üzerindeki halkı dağıtarak onun önünden yürüyordu. Halk kalabalığını ve alanı geçince meraklı aylaklar güruhu da onların arkasından gelmek istedi. O zaman Quasimodo artçı korumaya geçti ve geri geri yürüyerek bodur, kavgacı, yırtıcı, saçı sakalı diken diken kollarını, bacaklarını bir araya toplayarak, yaban domuzundakileri andıran dişlerini yalayarak, yırtıcı bir hayvan gibi homurdanarak ve bir devinimi ya da bir bakışıyla halka muazzam dalgalanmalar yaptırarak başdiyakozun peşinden gidiyordu. Hiç kimsenin arkalarından gitmeye cesaret edemeyeceği dar ve karanlık bir sokağa girdiklerini görünce engel olmadılar. Dişlerini gıcırdatan Quasimodo ejderi onlara yolu kapatmaya yetiyordu. Gringoire, "İşte bu harikulade," dedi. "İyi ama ben bir lokma yiyeceği Tanrı'nın hangi cehenneminde bulacağım kuzum?" Gece sokaklarda güzel bir kadının peşinden gitmenin sakıncaları. Gringoire rastgele çingene kızının peşinden gitmeye başlamıştı. Onun keçisiyle birlikte Kutteleri sokağına saptığını görmüştü. O da bu sokağa saptı. Kendi kendine neden olmasın demişti. Paris sokaklarına alışık bir filozof olan Gringoire, nereye gittiğini bilmediği güzel bir kadının ardından gitmek kadar düş kurmaya elverişli bir şey olmadığını da çok iyi ayırt etmişti. İnsanın kendi arzusuyla istencinden özgeçide bulunmasında, kendisinin de hiç de ayrımında olmadığı bir başka isteğe kapılan bu arzuda acayip bir bağımsızlık, körü körüne bir itaatle kölelik ve özgürlük arası bilmem nasıl bir karışım vardır. Bu durum her şeyden önce karma bir düşünce sahibi olan, kararsız ve karma karışık bir yaratılışta bulunan, her ucun en ucuna bağlanan, boyuna insancıl isteklerin, eğilimlerin arasında boşlukta kalan, onları birbirleriyle çarpıp sıfıra indirgen Gringoire'nin pek hoşuna gidiyordu. Kendini gönül rızasıyla Muhammed'in mezarına benzetiyordu. Mıknatıslı iki taşla iki ters yöne çekilen ve ebediyen yukarıyla aşağı arasında, kubbeyle döşeme arasında, düşmeyle yükselme arasında, gökyüzünün başucuyla ayak ucu arasında duraksıyordu. Günümüzde yaşasaydı, hiç kuşkusuz Gringoire, klasik akımla romantik akım arasında ne güzel bir ortayı tutardı. Ne var ki 300 yıl yaşayacak kadar ilkel değildi. Bu da gerçekten üzünülecek bir şeydir. Onun yokluğu bugün kendisini pek belli eden bir boşluktur. Hem zaten böyle sokaklardan geçenlerin, özellikle de kadınların peşine takılmak için Gringoire'nin en iyi mazereti nerede yatacağını bilmemesiydi. İşte böylece adımlarını sıklaştıran kentlilerin evlerine döndüklerini, o gün açık bulunabilen tek dükkanlar olan meyhanelerin bile kapandığını gördükçe, güzel keçisini koşturan genç kızın peşinden düşünceli bir halde yürüyordu. Gringoire aşağı yukarı şöyle düşünüyordu. Her şeye karşın bu kızın gene de bir yerlerde bir barınağı olması gerek. Çingene kızları iyi yüreklidirler. Kim bilir, belli olmaz ki. Kafasından sessizce geçirdiği bu düşüncenin peşinden yürüttüğü bu noktalarda bilmem nasıl oldukça hoş bir anlam vardı. Bu arada kapılarını kapatan kentlilerin son öbeklerinin önünden geçerken, zaman zaman güler yüzlü, gönül okşayıcı varsayımlarının zincirini koparan konuşmalardan birkaç kırıntı yakalıyordu. Bu kimi zaman birbirine yaklaşan iki ihtiyardı. "Tibofernes efendi, farkında mısınız ki hava pek soğudu?" Gringoire bunu ta kışın başından beri biliyordu. "Aa evet ya, elbette Boniface de Sum efendi. Acaba gene 3 yıl önceki gibi, hani odunun çekisi 8 meteliğe satıldığı 80 yılındaki gibi bir kış mı olacak, ne dersiniz?" "Aman, adam sende, bu bir şey değil, Thibaut efendicim. San Mahtın yortusundan Şondle'ye kadar her yanın donduğu 1407 kışının yanında onun lafı mı olur? Hem de bir bilseniz ne şiddetli bir soğuktu. Meclisin tutanak yazmanının kalemi toplantı salonunda her 3 sözcükte bir donuyordu da tutanaklar yarıda kesiliyordu. Daha ileride sisin cızırdattığı mumlarla pencereden pencereye konuşan komşu kadınlara rastlıyordu. La Baudrec hanımcığım, felaketi eşiniz size anlattı mı? Hayır, nedir olanlar Tarkuan hanımcığım? Şat de noteri, Gilles Legaud'un atı Flamanlardan ve onların alayından ürkmüş. Filippo Avrio'yu, hani şu Celestinler Manastırı'nın baş rahibini çiğnemiş. Deme, sahi mi? Bal gibi sahi. Bir başı bozuğun atı. Bu biraz aşırı gitmek oluyor doğrusu ya. Hiç olmazsa bir süvari subayının atı olsaydı canım yanmazdı. Hadi neyse gene derdim. Ve ardından pencereler kapanıyordu. Ama Gringoire gene de düşüncelerinin ucunu yitirmişti. Bereket versin ki hala önünden yürüyen çingene kızıyla Jali sayesinde düşüncelerinin ipini çabucak yakalıyordu. Uçları kolayca birbirine bağlayabiliyordu. Narin, nazlı, şirin iki yaratık. Gringoire onların küçük ayaklarını, güzel biçimlerini, zarif hareketlerini, daldığı derin düşünceler içinde adeta ikisini birbirine karıştırarak hayran hayran seyrediyordu. Zeka ve candan arkadaşlık bakımından her ikisini de bir genç kıza benzetiyordu. Hafiflik, çeviklik ve yürüyüşteki kıvraklıkta da her ikisini keçi olarak görüyordu. Bu arada sokaklar dakikadan dakikaya daha ıssızlaşıyor, havada gitgide daha çok kararıyordu. Mum söndür çanı çalalı bir hayli zaman olmuştu. Artık pek seyrek olarak yoldan bir geçene pencerelerde bir ışığa rastlanıyordu. Gringoire, çingene kızının peşinden dar sokakların, dört yol ağızlarının, çıkmaz sokakların içinden çıkılmaz dolambaçlarına dalmıştı. Bunlar eski San Ineson türbesinin çevresindeydiler ve bir kedinin dağıttığı iplik çilesine benziyorlardı. Gringoire, işte hiçbir mantığı olmayan sokaklar, diyordu. Boyuna dönüp dolaşıp kendi üzerine kapanan bu binlerce geçitte o kaybolmuş gibiydi. Ama genç kız, pek iyi bildiği anlaşılan bu yolda, gitgide daha hızlı adımlarla, hiç duraksamadan ilerliyordu. Gringoire'a gelince, geçerken bir sokağın dönemecinden Verdelet Caddesi'nin hala aydınlık bir penceresi üzerine keskin çizgilerle karaltısı düşen Alles alanındaki teşhir direğinin 8 köşeli kitlesini görmeseydi, nerede bulunduğunu hiç bilemeyecekti. Bir süreden beri genç kızın dikkatini üzerine çekmişti. Genç kız birkaç kez kaygıyla başını ona doğru çevirmişti. Hatta bir keresinde birdenbire durmuş, aralık bir fırın kapısından saçılan ışıktan yararlanarak onu yukarıdan aşağı dikkatle incelemişti. Bu bakışı fırlattıktan sonra Gringoire onun daha önce de gözüne çarpan o küçük yüz buruşturmasıyla suratını ekşitip dudak büktüğünü gördü. Genç kız sonra da umursamadan yürüyüp gitmişti. Bu küçük surat ekşitme Gringoire'yi düşüncelere sürükledi. Bu sevimli yüz buruşturmada hiç kuşkusuz hor görme ve alay vardı. Bu nedenle adam yürürken başını eğmeye, kaldırım taşlarını saymaya ve kızı uzaktan uzağa izlemeye başlamıştı ki, onu kendi görüş açısından gizleyen bir dönemeçte kızın keskin bir çığlık kopardığını duydu. Adımlarını sıklaştırdı. Sokak zifiri karanlığa gömülmüştü. Yalnız sokağın köşesindeki demir bir kafesin içinde, Hazreti Meryem'in ayaklarının dibinde yanan bir yağ kandilinin titrek ışığı sayesinde Gringoire çingene kızının çığlıklarını boğmaya çalışan iki erkeğin kolları arasında çırpındığını gördü. Fena halde ürken zavallı küçük keçi habire boynuz vuruyor, bir yandan da acı acı meğliyordu. Gringoire, imdat, devriyeler, yetişin! Diye bağırdı ve büyük bir yüreklilikle ileri atıldı. Kızı tutan erkeklerden biri ona doğru döndü. Korkunç yüzlü Quasimodo'ydu bu. Gringoire kaçmadı ama bir adım daha ileri gidemedi. Quasimodo ona doğru gelip, yaradana sığınıp, elinin tersiyle şöyle bir vurup adamı dört adım öteye, kaldırım taşlarının üzerine fırlattı ve ipek bir eşarp gibi kolunun üzerine bükülmüş olan genç kızı sımsıkı kavrayarak çabucak karanlıklara daldı. Arkadaşı da onun peşinden seyirtiyordu. Zavallı küçük keçi de yakınma dolu bir sesle meleyerek hepsinin arkasından koşuyordu. Zavallı çingene kızı, ''İmdat, can kurtaran yok mu? Adam öldürüyorlar!'' diye bağırıyordu. Birdenbire yandaki sokaktan çıkıp köşeyi dönen bir süvarinin sesi, ''Kımıldamayın sefiller, bırakın o kadını bakayım!'' diye gürledi. Bu kılıç elde, tepeden tırnağa kadar silahlı, kralın emrindeki okçu süvarilerinin komutanıydı. Subay, şaşırıp kalan Quasimodo'nun kollarından çingene kızını kurtardı. Eğerinin üzerine çaprazlama yerleştirdi ve tam korkunç kamburun şaşkınlıktan kurtulup da kendini toparlayarak avını geri almak amacıyla üzerine saldırdığı anda da komutanlarının peşinden gelen 15-16 okçu süvari ellerinde palalarıyla belirdiler. Bu Paris Belediyesi muhafızı Robert de Stutville'ydi. Onun buyruğuyla devriye dolaşan bir bölüktü. Quasimodo sarıldı, yakalandı, sımsıkı bağlandı. Kükrüyor, köpürüyor, ısırıyordu. Gün ışığı olsaydı hiç kuşkusuz sadece öfkeden daha çirkin bir hale gelen suratı bile bütün birliği kaçırmaya yeterli. Ama geceliğin adamcağız en korkunç silahından, çirkinliğinden yoksundu. Bu çarpışma sırasında arkadaşı ortadan kaybolmuştu. Çingene kızı subayın eğerinde büyük bir zarafetle doğruldu. İki elini delikanlının omuzlarına dayadı. Onun yakışıklı görünüşüne ve kendisine koşturduğu yardıma pek sevinmiş gibi birkaç saniye ona dikkatle baktı. Sonra sessizliği bozarak, tatlı sesini daha da tatlılaştırarak ''Polis efendi, adınız nedir?'' diye sordu. Subay kasılarak ''Yüzbaşı Phoebus de Chateaupeil, güzelim.'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' dedi Beriki. Yüzbaşı Burgonyalı bıyıklarını burarken genç kız yere düşen bir ok gibi attan aşağı süzüldü ve kaçtı. Bir şimşek bundan daha hızlı kaybolamazdı. Yüzbaşı Quasimodo'yu bağlayan kayışları sıktırırken ''Kahretsine mi?'' diye söylendi. ''Kızı alıkoymayı yeğlerdim doğrusu.'' Jandarmalardan biri ''Eh, ne yaparsınız yüzbaşım?'' dedi. ''Tarla kuşu uçtu, yarasa kaldı.'' Sakıncaların arkası. Gringoire, düşmenin neden olduğu sersemlemeyle sokağın köşesindeki Meryem Ana'nın önünde kaldırım taşlarının üzerinde kala kalmıştı. Yavaş yavaş kendine geldi. Önce bir süre çingene kızıyla keçinin tüy gibi hafif yüzlerinin Quasimodo'nun kurşun gibi yumruğunun ağırlığıyla birleştiği, hiç de yumuşaklıktan yoksun olmayan bir çeşit yarı uykulu bir düşlemin içinde yüzer gibi kaldı. Bu durum kısa sürdü. Vücudunun taşla temas eden bölümünde duyduğu oldukça keskin bir soğuk onu birdenbire uyandırdı ve aklını başına getirdi. Ansızın kendi kendine ''Bu serinlik bana nereden geliyor?'' diye söylendi. Bunun üzerine sokaktaki çirkef birikintisinin ortasında bulunduğunu ayrımsadı. ''Canın cehenneme senin, kahrolasıca kambur tek göz!'' diye homurdandı. Ayağa kalkmak istedi ama pek sersemlemişti. Fena halde de canı yanmıştı. Bu nedenle olduğu yerde kalmak zorundaydı. Neyse ki eli oldukça serbestti. Burnunu tıkadı ve içinde bulunduğu duruma boyun eğdi. Paris'in çamuru diye düşündü. Çünkü barınağının şu çirkef suyu olacağına artık kesinlikle inanmış gibiydi. Bir barınakta da düşünmekten başka ne yapılabilir ki? Şu Paris'in çamuru da özellikle pek pis kokulu. Hiç kuşkusuz içinde bol miktarda uçucu ve nitratlı güherçileli tuzlar var. Aslında bu Üstad Nicolas Flamel'in bir de şu gizli bilimlerle uğraşanların düşüncesi ya. Bu gizli bilimler sözcüğü birdenbire aklına başdiakos Claude Follow düşüncesini getirdi. Az önce gördüğü o zorbalık sahnesini anımsadı. Çingene kızı iki erkek arasında çırpınıyordu. Quasimodo'nun yanında biri daha vardı ve başdiakosun kaygılı, azametli yüzü hayal meyal aklından geçti. İşte bu pek acayip olurdu doğrusu diye düşündü. Böylece bu veriyle bu temel üzerine filozofların şu iskambil kağıdından şatosu olan varsayımların garip binasını kurmaya başladı. Sonra ansızın bir kez daha içinde bulunduğu gerçeğe dönerek ''Ah olur şey mi yani donuyorum'' diye haykırdı. Bulunduğu yer, içine düştüğü durum gerçekten de gitgide dayanılmaz hale geliyordu. Çirkef çukurunun her molekülü Gringoire'nin vücudundan yayılan bir ısı molekülünü alıp götürüyordu. Ve böylece vücudunun ısısıyla su birikintisinin ısısı arasındaki denge hoyrat bir biçimde kurulmaya başlıyordu. Birdenbire Ozan'ı büsbütün başka türden bir can sıkıntısı kuşattı. Ezelden beri sokak haylazı adı altında Paris sokaklarını aşındıran, bizim de çocukluğumuzda pantolonumuz yırtık olmadığı gerekçesiyle okul dönüşlerinde her akşam üzerimize taş atmış olan o yalın ayak küçük yabanıllardan bir sürü çocuk, komşuların uykusunu zerre kadar umursamadan kahkahalarla, çığlıklarla Grengoa'nın yerlerde süründüğü dört yol ağzına doğru koşuyordu. Peşleri sıra biçimsiz bir torbaya benzer bir şeyi de sürüklüyorlardı. Ne var ki ayaklarındaki tahta tabanlı pabuçlar bir ölüyü bile uyandırırdı. Çok şükür ki henüz o duruma gelmemiş olan Grengoa olduğu yerde şöyle bir yarı doğruldu. Sokak aylazları, ''Hey, Enikan Dodez! Hey, Jeon Tanboş!'' diye avaz avaz bağırıyorlardı. ''Şu köşedeki dükkancı yaşlı adam, Öktaş Mubon öldü. Onun ot minderini aldık. Bununla şurada bir şenlik ateşi yakacağız. Bugün Flamanların günü.'' Ve böylece Grengoa'yı görmeden ta yanı başına kadar gelmişlerdi. Ot minderi adamın üzerine atıverdiler. Aynı zamanda da içlerinden biri bir tutam saman alıp gitti Meryem Ana'nın kandilinde yaktı. Grengoa, ''Ey ulu tanrım!'' diye homurdandı. ''Acaba şimdi de çok sıcaktan ter mi dökeceğim, nedir?'' Durum son derece nazikti. Grengoa suyla ateş arasında kalacaktı. İnsanüstü bir çaba gösterdi. Kaynar suya atılmak üzereyken kurtulmaya çalışan bir kalpazan hamlesi yaptı. Dimdik ayağa kalktı. Ot minderi çocukların üzerine attı ve kaçtı. Çocuklar, ''Ey ulu Meryem Ana!'' diye ciyak ciyak bağırdılar. Dükkancı hortladı ve her biri bir yana kaçıştı. Ot minder, savaş alanının tek egemeni olarak kala kaldı. Yüce Yargıç Peder Belfoet'le Kouze'nin kesinlikle bildirdiklerine göre, ertesi gün ot minderi mahallenin kilise ileri gelenleri büyük bir törenle yerden almışlar ve götürüp Sanoporu Kilisesi'nin hazine dairesine bırakmışlar. Orada görevlendirilen her kutsal emanetler bekçisi de 1789'a kadar bununla bir hayli servet topladı. Güya 1482 yılının o unutulmaz 6 Ocağı 7'ye bağlayan gecesinde Mokansei sokağı köşesindeki Meryem Ana yontusu sadece oradaki varlığıyla bir mucize göstermişti de, Öktaj Mubon ölüsünü cinlerden kurtarmış, çünkü bu adam ölürken şeytana güzel bir oyun oynamak amacıyla ruhunu ot minderinin içine gizlemişti. Kırık testi. Bizim şair nereye gittiğini bilmeden kafasını bir hayli sokak köşesine çarpa çarpa, bir sürü çirkef birikintisinden atlayarak bir hayli sokaktan, çıkmaz sokaktan, dört yol kavşağından geçti. Allesler mahallesinin eski kaldırım taşlarının bütün dolambaçları arasından kaçacak, geçecek bir yol arıyordu. Büyük bir korku içinde fermanların o güzelim Latincesinin bütün caddeleri, yolları ve sokakları adını verdiği şeyi araştırarak bir süre bacaklarının bütün gücüyle koştu. Sonra ozanımız birdenbire durdu. Önce soluğu kesildiği için, sonra da ansızın aklına geliveren bir ikilemin sanki yakasına yapıştığını hissettiği için. Parmağını alnına dayayarak kendi kendine, ''Bana öyle geliyor ki, Pierre Grengoa efendi!'' diye söylendi. ''Adeta bir çılgın gibi koşuyorsunuz. Küçük aylazlar da sizden, sizin onlardan korktuğunuzdan hiç de daha az korkmadılar. Bana öyle geliyor ki, siz kuzeye kaçarken onların güneye doğru koşan tahta pabuçlarının gürültüsünü işittiniz. Şimdi iki şeyden biri, ya çocuklar kaçtılar, o zaman da korkularının arasında unuttukları o ot minder sizin sabahtan beri peşinden koştuğunuz yatağın, Hazreti Meryem'in onuruna yaptığınız ahlaki temsile karşılık ödül olarak mucizevi bir biçimde yolladığı o konuksever yatağın ta kendisidir. Ya da çocuklar kaçmadılar da ot minderi yaktılar. O zaman keyiflenmek, kurunmak ve ısınmak için gereksinim duyduğunuz mükemmel bir ocak başı demektir. Her iki halde de ya güzel bir ateş ya da rahat bir döşek olarak ot minder Tanrı'nın bir armağanı demektir. Kim bilir, belki de Mokonsei sokağının köşesindeki kutsal Hazreti Meryem anamız Öktaj Mubon'un sırf bunun için öldürdü. Böylece önünüzde aradığınızı arkanızda bırakarak peşinizden atlı kovalıyormuş gibi çılgıncasına kaçmak deliliktir. Siz bir aptalsınız. Bunun üzerine geri döndü. Burnu havada, kulağı kirişte, yönünü kestirerek ve çevreyi araştırarak o mutlu ot minderi bulmaya çalıştı. Ama boşuna. Karşısına sadece kesişen evler, çıkmaz sokaklar, dört yol ağızları, beş yol ağızları çıkıyordu. Bütün bunların arasında habire duraksıyor, kuşkulanıyordu. Bu kapkaranlık sokaklar karmaşasında, Togunello konağının dolambaçlı yollarında başına gelebileceğinden daha çok engellenmiş, balçığa batmıştı. En sonunda sabrı tükenerek avaz avaz bağırdı. ''Dört yol ağızlarına lanet olsun. Onları şeytan elindeki çatala benzeterek yapmış. Kahrolsunlar.'' Bu haykırış onu bir parça rahatlattı. Ve tam o sırada uzun dar bir sokağın ucunda gözüne çarpan kızılım tırak bir ışık da maneviyatının yükselmesini tamamladı. ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' dedi. ''Orada işte benim yanan ot minderim.'' Ve kendini gece batan bir geminin kaptanına benzeterek dua eder gibi salıver diye ekledi pek dindar bir tavırla. ''Selam sana, selam ey deniz yıldızı.'' Bu yakarış kırıntısını Hazreti Meryem'e mi yoksa ot mindere mi yöneltiyordu? İşte bunu kesinlikle bilemiyoruz. Taş döşenmemiş, gittikçe daha çamurlu, daha eğik bir hal alan bayır aşağı, daracık upuzun sokakta, daha henüz birkaç adım atmıştı ki, oldukça garip bir şey gözüne çarptı. Bu daracık bayır ıssız değildi. Yerde, sokağın boyunca, şurada burada belirsiz, şekilsiz bir takım karaltılar sürünüyordu. Tıpkı gece karanlığında bir çoban ateşine doğru, bir tutam ottan bir tutam ota sürüklenen o ağır böcekler gibi, hepsi de sokağın ucunda titreyen ışığa doğru gidiyordu. Para kesesinin yerini duyumsamamak kadar hiçbir şey insanı serüven peşinde koşturmaz. Gringoire ilerlemeyi sürdürdü ve az sonra da öbürlerinin ardından tembel tembel sürünen kurtçuğa yetişti. İyice yaklaşınca anladı ki bu sadece iki ayağı kalan bir çayır örümceği gibi. İki elinin üzerinde zıplayarak ilerleyen sefil bir kesik bacaklıktan başka bir şey değildi. Bu insan suratlı örümceğin yanından geçerken kendisine doğru yakaran bir ses yükseldi. ''Sadaka bayım, sadaka!'' Gringoire, ''Şeytan kaldırır seni umarım.'' dedi. ''Dediklerinden bir şey anlıyorsam beni de seninle birlikte götürsün.'' Hiç umursamadan yürüdü gitti. Bu gezginci kütlelerden bir başkasına ulaştı. Onu iyice inceledi. Bu hem kötürüm, hem topal, hem de çolaktı. Bu öylesine çolak ve o kadar topaldı ki, kendisine destek olan koltuk değnekleriyle tahta bacakların karmaşık düzeni ona yürüyen bir duvarcı iskelesi görünüşü veriyordu. Soylu ve klasik benzetmeleri seven Gringoire, onu aklından Vulcain'ın canlı sehpasına benzetti. Bu canlı sehpa geçerken onu selamladı. Ama şapkasını berberlerin tıraş çanağı gibi tam Gringoire'nin çenesinin düzeyinde tutup kulağının dibinde avaz avaz bağırarak ''Şövalye Hazretleri, bir lokma ekmek almak için.'' ''Öyle görünüyor ki,'' dedi Gringoire. ''Bu da konuşuyor ama zor bir dille. Söylediğini anlıyorsa benden daha mutlu demektir.'' Sonra birden aklına bir şey gelmiş gibi alnına vurdu. ''Şimdi anımsadım. Sahi, sabahleyin o esmeraldalarıyla ne demek istiyorlardı bunlar acaba?'' Adımlarını hızlandırmak istedi. Ama tam üçüncü kez yolunu bir şey kesti. Bu bir şey ya da daha doğrusu bu birisi bir kördü. Sakallı, Yahudi suratlı küçük bir kör. Çevresindeki boşluğu bastonlayarak kocaman bir köpeğin peşinden sürüklene sürüklene gidiyordu. Macar ağzıyla burundan gelen bir sesle ''Merhamet edin!'' diye bağırdı. ''Hay ömrüne bereket!'' dedi Pierre Gringoire. ''İşte en sonunda bir Hristiyan dili konuşan bir adam. Benim de pek sadaka verici bir yüzüm olmalı ki, kesemin bu çelimsiz halinde bile benden böyle sadaka dileniyorlar.'' Köre doğru döndü. ''Son gömleğimi geçen hafta sattım dostum. Yani madem ki Sisero'nun dilinden anlıyorsun,